Aile Mektebi. Hazırlayan ve sunan Abdullah Büyük. Abdullah Büyük Hoca'yla Aile Mektebi başlıyor.
Gelin bir ayet, bir belge haline sokmak. Aile hayatına giren bir takım günahları virüs gibi temizlemek, ayıklamak. Ve neticede yeryüzü coğrafyasında huzurun adresinin en önemli yerlerinden biri de aile ocağını tarif etmek gibi konuları peyderpey ve birbirlerini tamamlayıcı ve birbirlerini haberdar olacak cümlelerle sizlere izah etmeye çalışıyorum. Konumuz gençliğimizin şu anda pek dikkat nazara almadığı, önem vermediği nişanlılık. Tabii nişanlıların kendi arasında hakları olmayan buluşma ve görüşmelerinin günah olarak bir ucu da anne babalarına dayanıyor elbette ki. Yani ortaklaşa kolektif işlenen bir hata veya günah desem yeri vardır. İşte ne annesi ne babası ne geleceğini karartacak ama bunun farkında olmayan kızımız veya damat adayımız 3-4 aylık bu nişanlılık dönemini kirletmeden, günahlara bulaştırmadan, Allah-u Teala'nın sınırlarını çiğnemeden, sevgili peygamberimizi üzmeden nasıl geçiştirebilir gibi konuyu gündeme getirdik. Tabii medyayla, gazeteyle, ekranla beslemiş olan gençlerimiz belki bu konulardan rahatsız olabilirler. Sen hangi dönemin insanısın? Atalan Üsküdar'ı geçti. Ne demek nişanlılık dönemi? O benim nişanlım, elbette gezeceğim, elbette yiyeceğim, beraber dolaşacağız vesaire. Bunlar sloganik sözlerdir. Madem öyleyse 2000 yılında 154 bin kişi niçin boşandı? Çağdaş ve müreffeh bir ülkede 154 bin aile niçin boşandı? Madem öyle de 1000 tane üniversite mezunu evleniyor da bir sene dolmadan %20'si niçin boşanıyor? Niçin? Olayı sloganik olarak ele almamak lazım. Acı da olsa gerçekleri itiraf etmek bir kardeşlik esasına dayanan bir paylaşım ahlakıdır. Ben de bunu paylaşmak istiyorum. Bin bir ümitle, bin bir arzu ile, büyük bir beklentilerle evlilik gibi hayatınızın en önemli bir noktasını kurda kuşayım etmeyin. Günahlara teslim etmeyin. Transit diyebileceğiniz mutluluklarla irtibatı olmasın bu buluşmalar, görüşmeler diyorum. Yoksa sizi yasaklamak için değil. 3 sene, 4 sene. Değerli kardeşlerim, nişanlılık döneminde bir gelişmeler daha oluyor. Nikahlanalım. Daha düğünümüze 3 ay var. Anne babası çok rahat bakıyor. Serbest olsunlar tabii. Günah işlemesinler. De beraber yapsınlar, istinler falan. Tamam. Hoş geliyor. Tablosu güzel. Başlangıcı güzel. 2 ay, 3 ay beraber oluyorlar. Derken kızımız veya kız evi damat adayının nikahı kıyıldığı halde gerçek yüzünü görmeye başlıyor. Eyvah! Biz ne yapmışız? Baltayı taşa vurmuşuz. Ben bu delikanlıya kızımı vermem. Çıkışın içerisine bakayım. Erkek ne diyor? Hayır, ben de nikahımı vermem. Yağma yok. Ben kızını nikahladım. Doğru. Şimdi o kızını vermem demiş olduğun, nikahı kıymış olan damadın, müstakbel damadının kızını boşamadan da sen kızını başka bir erkeğe veremezsin. Görüyor musun zincirleme hataları? Gerek yok. Ben şimdi tavsiye ediyorum. Düğününe 3 gün kala, 4 gün kala, 5 gün kala nikahlarını akdedin. Yani bunlar geçti nasıl olsa. Biz bir temiz aileyiz, görgülü aileyiz, şöyle aileyiz, böyle aileyiz gibi. Böyle nişanlılık döneminde nikah kıydırmayın. Tavsiye ediyorum. Açık örnekler var, canlı örnekler var. Bu örneklerin hiçbirisi de ümit verici örneklerden değil. Hepsi sıkıntı verici örneklerdir. Bir. İkinci bir sıkıntı daha ikiz kardeş gibi geldi. Üniversite öğrencilerimiz. Biri Adapazarı'ndan geliyor. Biri Erzurum'dan geliyor. Konya kampüsünde buluşuyorlar. Ne yapacak? Duygusallık, bir araya gelmeler. Diyorlar haramız birbirlerimize. Ne olacak? Bu 4 sene boyunca haram işlemektense bu haramı kaldıralım, helal işleyelim. Hadi bakalım bir nikah. Kendi arasında bir nikah atıyor. Mut'a nikahı dedikleri transit. geçici bir nikahla evleniyorlar. İki sene üstüne beraber olurlar. Ondan sonra bir kısmı beraber, bir kısmı da Alasmalı'dık. Ben Atapazarı'na, sen de Erzurum'a. Bu da ortaya çıkmış oldu ne yazık ki. İşte bütün bunlar, bu buluşmaları helallaştırmak için böyle hileli hurdalı tavırlar ne dinimizde vardır, ne medeniyetimizde, ne de insanlığımızda. Öyleyse biz nişanlılıkta yapılması ve yapılmaması gerekli olan konular bir daha gözden geçirelim bu dersimizde. Siz de rahat edin, biz de rahat olalım daha doğrusu. Toplumumuz rahat olsun. Ben şuna inanıyorum ki ailenin yüzünü güldürmeden ülkenin ve devletin yüzünü güldürmek mümkün değildir. Aileyi mutlu etmeden ülkeyi ve devleti mutlu edemezsiniz. Çünkü tüm devletlerin, ulusların, milletlerin altyapısında aile vardır. Aile huzurlu, ülke huzurlu. Aile problemli, ülke problemli. Aile bu kadar önemli. Öyleyse bu aileyi biz böyle tepeden tırnağa, sıfırdan başlatarak güzel güzel merdiven basamağına çıkar gibi, asansöre binip de birinci kattan sekizinci kata çıkar gibi, hormon büyümesi olmadan, sloganik sözlere, tavırlara iltifat etmeden, gayet objektif, soğukkanlı, merhametli, adil, ilahi ölçülere ve kriterlere önem veren, değer veren ailelerin bir araya gelmesi programıdır bu. Adı Aile Mektebi. Bu sebeple nişan merasimi düzenlemek olabilir. Nişan merasimi düzenleyebilirsiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz, Hazreti Ayşe Validemiz de nişanlandıktan sonra 3 sene nişanlılı kalmışlardır. Dolayısıyla ben nişanlılığı bir manada bu ümmet için sünnet olarak da görüyorum. Bu 3 yıllık bekleme müddetini bir sünnet olarak da değerlendirmek lazım. Bir ötelerden gelen belki bir adettir ama Efendimiz bunu uygulamakla bize bir sünnet kapısı açmıştır. Ne kadar hoş kapı. Böyleyse sünnet merasimleri yapıldığı gibi nişan merasimleri de yapılabilir. Hatta ben şunu açık söylüyorum. İnşallah zamanı gelince onu da söyleyeceğim. Bunlar bize hep Avrupa'dan, battan gelen şeyler değildir. Bunlar bizim inancımızla örtüşen ve inancımızın bünyesinde hazmi kolay olan konulardır. Çocuğunuz efendim doğum yıl dönümü kutluyorsunuz. Olabilir. İnsan doğum yıl dönümünü kutlarken bir Hristiyanın kilise bağlantılı örfünü almıyorsun ki. Sen bir Müslümansın. Benim Rabbim Yahya peygamberin doğumuna, yaşayışına ve vefatına yemin etmiştir. Önem vermiştir, değer vermiştir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu, yaşaması ve Rabbinin huzuruna çıkılmış olması Kur'an'da en güzel bir şekilde gündeme getirmiş olabilir. Ben de 2005 yılında dünyaya gelen çocuğumu 2010 yılında doğumunu kutlayabilirim. Burada önümde mum yok. Ben mum söndürmüyorum ki. Ne yapıyorsun güzelce? Evladını, anasını, babasını, akrabayı, tuallikatını, herkesi çağırıyorsunuz. Allah'ın vermiş olduğu ömrü nasıl kullanacağını, hediyeler alıyorsunuz. Herkes oraya gelmiş, yemekler farklılaşmış, pastalar değişmiş, evler rengarenk olmuş. Hiçbir günah yok, isyan yok. Çocuk kendine değer verildiğini önüyor. Ben 5 yıl evvel dünyada yoktum, dünyaya geldim. 5. yılımı yaşıyorum şu anda. Annem bana değer verdi, babam bana önem verdi. Bak bütün amcam, teyzem hepsi buraya gelmiş, bana tebrik almışlar, hediye almışlar, bu almışlar. Ne kadar hoş, güzel değil mi? Bunun Hristiyan'la ne alakası vardır? Yani biz, bize ait olan bazı helalları, mubahları da ne yazık ki Batı patentli diyerek itelemeye çalışmışız. Buna da katılmak mümkün değil. Mesela nişanlanmış olan kardeşimiz nikahlanıyor ve evleniyorlar. Ben ne diyorum her zaman söylediğim gibi? Peygamber Efendimiz evliliği başlatmış olan bekar kızla delikanlıya bir hafta zaman tanımıştır. Bir hafta baş başa kalın. Bu evliliği dullar yaparsa 3 gün, bekar yaparsa 7 gün. Buna balayı denir. Tatlı aylar, şeker ayı derler. Balayı, balayı şehrül asel. Eşşehir ay demektir. Asel de bal demektir. Şehrül asel balayı. Ne güzel. Kızımız evleniyorlar güzelce. Getir Mevlana Hazretlerinin diyelim yakınlarında bir otelde bir hafta beraber baş başa kalıyorlar. Veya Urfa'ya gidiyorlar. Veya Bursa'ya gidiyorlar. Veya Umre'ye gidiyorlar. Baş başa kalmak güzel bir şeydir. Efendimiz bunu ön ayak olmuş, tavsiye etmiş. Ne güzel bir şey değil mi? Bu gibi konularımız bizim gençlerimizin böyle dinde olmayan, kitapta olmayan bizim Müslüman olmayan konular zannediyorlar. Hepsi var. Bizdeki özgürlük hiç kimsede yok. Ama biz özgürlüğümüzü Allah'a kullukla ispatladığımızdan dolayı birileri bunu kötü göstermeye çalışıyor. Öyleyse bütün bunları üste koyduğum zaman nişanlılık dönemini ben tekrar son olarak gündeme getiriyor ve inşallah önümüzdeki derste itibaren de ciddi bir adım atacağız beraber, nikahı gündeme getireceğiz. Nikah nedir? Nikahın bereketini beraberce burada öğrenmeye çalışacağız. Nişanlanmak, evlilik kapısını aralamaktır. Nişanlılıkta örf, adet, ahlak, din ve hukuk boyutları iç içedir. Nişanlanma terim olarak bir kadın ile bir erkeğin ileride birbirleriyle evleneceklerini karşılıklı olarak karar altına almalarıdır. Nişanlılık ise nişanlanmaya başlayıp evliliğe kadar devam eden süreci ifade eden bir zaman dilimidir. Ben tavsiye ediyorum sizlere ve bizi dinleyen tüm kardeşlerime, lütfen nişanlılık zamanını ne kadar kısaltırsanız o kadar iyilik yapmış olursunuz. Çok değişti. Nişanlanın 15 gün sonra düğününüz olsun. Nişanlılık yapın, bir ay sonra düğününüz olsun. Hatta bir hafta sonra olsun. Ne olacak yani böyle? Üstüne 4 sene birbirini tanımak şartıyla, birbirini öğrenmek şartıyla elbette ki. Nişanlılık uzadıkça sıkıntılar da büyüyor tabii. Nişanlanan kız ve oğlan tarafı akrabalık ilişkilerini geliştirme adına birbirlerine hediye gönderebilirler. Nişanlanan gençlere verilmiş olan o yüzük, geçtiğimiz derste söylemiştim, yüzük. En kolay olarak alın elinize telefonunuzu, bir lise öğretmeni kimyagere sorun. Efendim, bir erkeğin parmağına altın yüzük takılması, bazı hocalar buna haram diyorlar, yasak diyorlar. Acaba bir kimya öğretmeni olarak bu konuda ne dersin? Sizin branşınız çünkü. Bir altın erkeğin parmağına girdiği zaman niçin İslam bunu yasaklamış, peygamber niye bunu yasaklamış diye bana sormayın. Şehir müftüsüne de sormayın. Gidin bir kimya öğretmenine sorabilirsiniz. Bir kimyagere sor. Ondan dinleyin daha doğrusu. O diyecektir ki size, bu element, altın elementiyle erkeğin parmağı buluştuğu zaman bu altından vücuduna sirayet eden bir enerji vardır. Bu enerji erkeğin erkeklik dünyasını zayıflatıyor. Öyle bir şey ki, ilahi buyruğa bakın ki, aynı altın yüzüğü siz çıkarıyorsunuz, bir hanımefendinin parmağına takıyorsunuz. Hanımefendinin beden frekansına uygun olan bir konu olan altın, onun da kadınımsı dünyasını kuvvetlendiriyor. İspatlamış. Bunun kimya dilinde daha farklı boyutla anlatım şekilleri vardır. Ben bu kadar halkımızın anlayacağı şekilde söylüyorum. Ama Resulullah Efendimiz takma diyorsa ben takmam, tak diyorsa takarım. Yoksa bunu acaba nedir ne değildir? Günümüzde felsefe mantık oyunları çoğalınca bir de olayın arka bahçesine bazen böyle girme noktasına girmiş oluyoruz. Yani müstakbel damadınıza altın yüzük değil gümüş yüzük almanızı ve takmanızı tavsiye ederim. Ve nişanlanmış olan kızımız da bunu bir aşağılık duygusu yapmasın. Kendi parmağında altın yüzük, nişanlısının parmağında gümüş yüzük olmasından onur duysun ve şeref duysun diyor. Yine bu arada, nişanlılık her zaman söylemiş olduğum gibi bir akit değil, bir vaattir. Çok önemli bir husus olmadıktan sonra nişan bozulamaz. Nedir bu? Ölüm. Allah gecinden versin. Sonradan zuhur eden bir hastalık veya süt kardeşi çıkmak olabilir. Sen biriyle evlendin, uzaktan da bir akraba oldu. Eyvah, bir de baktın ki senin evlendirmek istemiş olduğun kızınla damadın arasında bir süt kardeşi söz konusu olmuş. Veyahut da nişanlanmış olan gelininizde bir psikolojik hastalık çıkmış. Veya damadınızda bir hastalık vücut bulmuş. Veyahut da iki taraftan birinin namus meselesiyle ilgili bir husus gibi. Yani ya ben kızımı vermiş olduğum damat meğer neler yapmış. Ben daha yeni öğrendim. Kaç tanesiyle beraber olmuş gibi. Haklı bir sebep ortaya çıkmadığı müddetçe ahdi bozmak doğru olmaz. Nişanın atılması, bozulması için de sen Müslümansın, seni ahirette yüz ak edecek bir takım sebeplere tutunman lazım. Araştırma dönemi madem, buluşturma dönemi, birbirimizi iyi tanıyalım, iyi kavrayalım derken ya ölüm vuku buldu, Ya bir hastalık geldi, süt kardeşliği gibi hesapta olmayan bir şey daha çıkmış oldu. Veya namus meselesi. Bunlar çıktığı zaman elbette ki nişan da bozulur. Bu bozulmada böyle kavgalı, gürültülü bir düşmanca değil. Bir Müslümanız çünkü. Müslümanız. Allah-u Teala bile sevgili Peygamber Efendimiz'e her türlü hakareti yapanlara sahir diyorlar, kahin diyorlar. Affedersin, oturmuş evin kapısına insan pisliği sürüyorlar. Secdeye var zaman deve işkembesi koyuyorlar. Allah ne diyor? Vahcurhum hicran cemila. Ya Muhammed, onlardan güzel ayrıl. Bak, onlar sana çok kötülük yaptı. Çok ama. Ama sen ortalığı vurarak dağırarak değil. Tatlı bir şekilde, güzel bir şekilde ayrılacaksın. Bir Müslüman dahi bir davetine muhatap olan gayrimüslim kimseden ayrılırken dahi kızmadan, bağırmadan, senin sakalına, kıyafetine, efendim dinine, imanına ne diyorsa dese dahi sen güzel ayrıl. Çünkü o senin avındır. Sen onu İslam'a davet edeceksin. İki Müslüman nasıl birbirlerinden böyle kavgalı gürültü halledebilir ki? Demişler fukaha. Bir Müslümanın diğer bir Müslümanla diyaloğunu, irtibatını kesmesinin, koparmasının, askıya almasının 3 sebebi vardır. Tekrar söylüyorum. Birincisi dini konu, ikincisi ırz meselesi, üçüncüsü rızık meselesidir. Yani iki mümin arasında eğer ahlaki yönden, dini yönden zarar görüyorsan arkadaşlığını kes, yapma bir daha. Muhatabın senin namusuna, ırzına tehlikeli sözler, tavırlar sergiliyorsa onlar alasmak diye bir irtibat kesebilirsin. Bir de geçimine, maişetine zararı dokunuyorsa bundan da irtibatını koparabilirsin. Bir müminin diğer bir müminle irtibatını kesmesinin ana sebepleri bunlardır. Bir, dini konu. İki, namus konusu. Üç, rızık konusudur. Bunun dışındaki üften püften mevzulardan dolayı yok efendim annem öldü taziye gelmedi, yok düğün davete götürdüm yemeğime gelmedi. Bu gibi mevzulardan dolayı gücenmek, mesafe koymak, küsmek Allah Resulü'nün hayatında yoktur kıymetli kardeşlerim. Dünürlük anında her türlü mesele enine boyuna konuşulması lazımdır. Bak, bu kapıyı açmak lazım. Yani utanmadan, çekinmeden A isimli aileyle B isimli aile yan yana geldiler. Her şeyi konuşulsun burada Allah aşkına. Gizli kapalı bir şey kalmadı. Bu nişanlılık dönemi madem aile birbirlerini tanıma dönemi olduğuna göre laf olmasın. Yani duygusallık hali neyse kızla diyelim damat arasında olduğundan dolayı yasak. Peki iki taraf kayınvalide olacak. İki taraf kayınpeder olacak. Bunlar niçin kaçak güreşiyorlar birbirleriyle? Her şey açık konuşsunlar. Rahat rahat iyi tanısınlar beraberce. Evlenecek kimseler birbirlerini ancak istemeye gittikleri zaman görebilir demiştim. Bunun dışında herhangi bir nikah akdi yapılmadığı müddetçe nişanlıların yalnız olarak görüşmeleri, konuşmaları, beraber gezmeleri uygun olmaz. Çünkü bunlar her ne kadar parmaklarına nişan yüzüğü takmış olsalar da birbirlerine karşı yabancıdan farksızdırlar. Daha açık konuşuyorum. Yabancıdan farksızdırlar. Nişanlın olman sana bunları helal kılmıyor. Ta nikah kıyılıncaya kadar. Çünkü sen Peygamber Efendimizin ortaya koymuş olduğu sınırı kullandın. Bitti artık sermaye. Görüştün güzelce, konuştun, anlaştın, her şeyi bitirdin. Buradan sonra sana sabır düşüyor. Bu bir hikmettir. Şimdi Cenab-ı Allah boşanmış olan bir kadın ne diyor? 4 ay 10 gün başka kocaya varamazsın. İlla o iddet müddeti bekleyeceksin. Rabbim böyle diyorsa öyle yapacaksın. Bitti. Rabbim öyle emretmiş çünkü. Kocandan boşandın mı? Tamam. Sen 4 ay 10 gün geçmeden bir başka erkeğe varamazsın diyorsa Allah-u Teala buna uyacaksın. Müslümanlık bu değil mi zaten? Allah katına gelen, peygamberden gelen her şeye karşı semina ve atana işittik ve itaat ettik. İşte bu onurlu tavrı ortaya koymak lazım. Bir de görüşme zarureti hasıl olsa yanlarında kadının bir mahremi bulunmalıdır. Bu usta sevgili Peygamber Efendimizin o meşhur ikazı var ya. Kim Allah'a ve ahiret güne inanıyorsa yanında mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasın. Çünkü bu takdirde üçüncüleri şeytandır diyor Peygamber Efendimiz. Çelebi gibi biri olsa ne olacak yarsa? ölümdür, ölümdür. Yani felakettir diyor, felaket. Bunlar hepsi gelecek. Nişanı bir evlilikmiş gibi telakki ederek nişanlılar arasındaki mahremiyet sınırına dikkat edilmemesi neticesinde cemiyette pek çok üzücü ve aileleri sıkıntıya sokacak durumlar görülmekte ve duyulmaktadır. Bu hususta titizlik gösterilmemesi sonunda taraftarlığı pişmanlığa düşüren bazı hataların çıkma ihtimalini göz ardı etmekte. Evlilik akdi yapılıncaya kadar her iki tarafında meşruiyet sınırını aşmamaya özen gösterilmesi gerekir. Hatta bazı kitaplarda ben şunu da gördüm. Şu anda kaynağını veremeyeceğim. Nikah kıyılmadan evvel birbirleriyle buluşup da haramlılık işlemiş olan kim aileler tekrar evlenseler dahi evlilik hayatında o buluşmalardan günahın bir takım faturasını öderler diyor. Nereden çıkar bilemezsiniz. Demiştim ya ben buna, bu saatli bombaya benzer. Tokalaşmak yok. Cep telefonla konuşabilirsiniz, caizdir. Ancak cinsiyet bilgisi yok. Geleceğiniz hakkında konuşabilirsiniz. Mesela dediniz ki nişanlınıza, acaba kitaplık açtığımız zaman, kitaplık kurduğumuz zaman hangi cins kitapları okumak istersiniz? Nişanlın sana böyle bir şey sorursa, sen çok rahat söyleyebilirsin. Roman türü veya hikaye türü kitapları alırsan daha çok memnun olurum. Bitti, bu kadar. Şimdi olaya duygusallık karıştığı zaman hemen insan der ki kırmızı ışık yakar. Yapamazsın bunu, buna hakkın yok. Çünkü nişanlılık döneminde yapacağın mubah olan, helal olan, senin hakkın gibi olan bazı serbestlik yönler vardır. İşte bunlardan bir tanesi o. Telefonla görüşebilmek caiz. O konu olursa. Ama mesaj yazamazsın. Diyelim ki yaz. Cuman mübarek olsun, yazıver. Ama inşallah seni seviyorum. Sevgiye dayalı, duyguna dayalı, hanımlığına dayalı bir cümleyi, ifadeyi karşı tarafa vermeni sana hiç kimse caiz kılamaz. Nasıl, bunlar çok mu zor geliyor, ağır mı geliyor? Efendim? Efendim? Evet, bunlar yaşayanlar için çok kolay, yaşamayanlar için bunlar nerede çıktı diyebilirlerdir. Bazı konular böyle ara ara biraz nefes vermek istiyorum. Bazı bölgelerimizde nişan merasimi esnasında dini nikah kıyılmakta. Böylece taraftarların birbirleriyle rahat bir şekilde görüşmeleri için sıkıntı ortadan kalkmaktadır. İslam hukuku açısından eşler karı koca olmaktadır. Doğru. Nikah kıyıldı. Bununla beraber iki şartın da icap ve kabul esnasına dayandı. O da tamam. Geçen saatte demiş olduğum gibi sonra iki taraftan bir tanesi sıkıntıyla beraber ayrılmak istediğinde sıkıntı çok büyük oluyor. İşte ben bunu Konya'da da olsa, Konya dışında çok vilayetlerde şahit oldum. Boşamadı delikanlı, ben onu çok seviyorum, onunla evlenmek istiyorum dedi. 3 sene, 4 sene sürdü, daha sonra hayatları perişan oldu, geçti gittiler. Buradan tekrar tekrar söylüyorum, Allah için, Allah için nişanlanmış olan kızlarınızı daha düğüne 3-4 ay varken nikahlamayın. Rica ediyorum bak, sizlerden istirham ediyorum. Bu yaşanmış tecrübeye dayanan bir olaydır. Türkiye'de gitmediğim bir tek Hakkari kaldı. Hakkari'nin dışında tüm vilayetleri dolaştım. O kadar ilmim yok ama çok tecrübem vardır. Çok aileyi dinledim. Bundan dolayı bir dostunuz olarak kabul edin beni. Bir kardeşiniz kabul edin Allah için. Nişanlanmış olan kızlarınızı düğüne bir hafta kalmadan nikahlamayın diyorum. Bak tekrar tekrar neredeyse dilimde tüy bitecek kadar bunu söylemek ihtiyacını hissetmiş oldum. Çünkü bunun faturası ne yazık ki çok pahalıya mal oluyor. Bunu ispatlayacak konuyu tekrarlamak istiyorum. Nişanlıyken nikahlanan eşler bu haldeyken evlilikten vazgeçerlerse bu halde kadın başka bir erkekle evlenmesi dinen caiz değildir. Kime gideceksin? Yok kimse. Çek gönlün cezasını. Bir de işin başka tarafı var. O da gelecek şimdi. Şimdi yaşamış olduğumuz ülkede devlet diyor ki nikah benim kıydığım nikahtır. Benim kıymış olduğum nikahın dışında eğer bir imam tutar da nikah kıyarsa bak 6 ay hapis cezası var diyor. Bir de bu var. Bunu da tavsiye ediyorum ben. Kardeşim, imam kardeşlerim olsun veya bu konuda yetkili kardeşlerimiz olsun. Nikah bölümü bunlar acı gelecektir. bir kardeşimizin nikahını kıymak istiyorsanız önce onun belediyede nikahlanıp nikahlanmadığını sorun. Başınıza bela olur bunlar. Efendim belediye nikah olur mu? Niye olmasın? Onun gerekçesini aktaracağım. Önümüzdeki dersimizde nikahı masaya yatıracağız beraberce. O nikahı değişik versiyonları takdim etmeye çalışacağım. İmam nikahı ne demek? Din nikahı ne demek? Bunlar nereden çıktı bize kıymetli kardeşim? Bunu ispatlayacağım bir tere. Nikah nikahdır. Allah Resulü 25 yaşında nikahlandığında din var mıydı? Allah vahiy mi göndermişti? Neye göre nikahlandı peygamberimiz? Neye göre nikahlandı? Bunu gündeme yatıracağız. Peygamberimiz daha 25 yaşında, 40 yaşında madem kendisi peygamberlik geldi. Değil mi öyle biliyoruz? Peygamberimiz 25 yaşındaki kıyılan nikah nereden geldi? Hristiyanlıktan mı geldi? Yahudilikten mi? Nereden geldi? Onu ortaya koymaya çalışacağız. Bakımdan nikah öyle basit olan bir kolay değildir. Hele hele ben imam nikahına çok bozuluyorum açıkçası. İmam nikahı da bir nikah yok çünkü. Nereden çıkarttılar? İmam efendiler için de bir hakaret aslında. Onun bu konuda aile hakkında ne var ne yok aramıza girmiş olan sıkıntıları, rahatsızlıkları, problemleri çözmek istiyorum. Nasıl ki efendim kadının saçı uzun aklı kısadır. Ya iftira bu, yalan, öyle bir şey olabilir. Bak bu da bir virüs gibi girmiş. Hiç çıkmıyor. Hanımınla konuş, görüş, konuş, görüş, konuş, görüş. Her dediğinin aksini yap. Ya yanlış, haram, batıl olan şeyler nereden çıkarttın bunlar? Bunun gibi bazen de evlilik hayatına girmiş olan bazı böyle sıkıntılı, problemli mikropları, virüsleri de birlikte ikna ede edem de, sloganik sözlerle değil, ikna ede de ayıklamaya çalışacağız Allah nasip ederse. Mümkünse damat adayı, nişan öncesi gelin adayının ağız kokusunu alacak kadar kızın yanına yaklaşması, düğün yapılıncaya kadar kız ile delikanlı bir daha görüşmeleri en ideal olanıdır. Bak bunu da söylemiş oluyorum. Çünkü İslam fıkhında ağız kokusu boşanma sebeplerinden sayılmıştır. Bu da önemlidir. Ağız kokusu iki ayrılır. Bir işte ağzımızda yemiş olduğumuz yemeklerden kaynaklanan, bir de mideden gelen kaynaklanan. Her ikisinin tedavisi vardır. Tıbbın gelişmiş olduğu öyle noktaya kadar geldik ki, nişanlılık dönemini anlayın ki bakınız, o duygusallığa pek önem vermiyor nişanlılık. Tanıma imkanları sağlıyor. Ya gideceksin anneni mi gönder, teyzeni mi gönder, halanı mı gönder? Hatta alimlerin ne demiş? Nişanlanmak istediğinin kızı, kız da olanın elbette ki tek taraf olmasın bu. Yani bakışında bütün detay esas alınmıştır. Bakabildiğin kadar bak diyor çünkü Peygamber Efendimiz. Bir de eline eldiven olsa da çıkarttırabilir karşı aday. Lütfen elini çıkarabilir misin der eldivenini. Eldiveni çıkarttı elinden biliyorsunuz. Eline bakar, yüzüne bakar. Biraz daha yaklaşır demişler. Konuşurken nefes gittiği zaman acaba bunda ağız kokusu var mıdır yok mudur? Bu kadar sana ince kriterler, nazik, hassas noktalar getirmiş olan bir dinimiz diyor ki bütün bu hakkını kullandın. Bitti. Düğüne kadar bir daha bunları yapamazsın bir daha. Ya ben ters göreyim bir daha görebilir miyim seni? Yapma bunu artık. Eline boyuna yapmış oldun. Bir başka konu. İslam hukukunda nişanlanma taraflara eş statüsü kazandırmaz. Dinen taraflara evliliğin verdiği beraber yaşama hak ve yetkisine vermez. Dolayısıyla evliliğe kadar nişanlılar ileriye matuf iyi niyetli beklentilerine rağmen mahremiyet bakımından adeta iki yabancı gibidirler. Bu sebeple tarafların mahremiyet sınırlarına dikkat etmeleri gerekir diyorum. Bu üçüncü, dördüncü tekrarım çünkü. Nişanlılık döneminde taraflar arasında örtünme, halvet hali gibi dini hükümler aynen devam eder. Yabancı bir erkeğe karşı kıyafetin neyse nişanlına karşı kıyafetin de odur. Bunu unutmayacaksın hiçbir zaman. Diyelim ki nişanlının istikbalde olacak, düğünden sonra beraber olacak nişanlının annesiyle babasıyla evine geldi. Senin evine geldi. Kızımız da güzelce dış kıyafetini giyer. Mantosu nasıl buraya geldin bak sen şu anda dış giysisiyle geldin değil mi? Dış kıyafetini giyersin, mutfağına varırsın, çayını, kahveni alırsın. Hem annene, babana, kayınpederine tutarsın, nişanına tutabilirsin. Bak bu kadar var bak. O yabancı bir erkek olsa dahi tutabiliyorsun. Çünkü çarşıda, sokakta, alışverişte, toplu taşıtlarda, toplu konutlarda hep beraber oluyorsunuz. Dış kıyafetin hakkını kullanmış oldun. Bu hususta yani nişanın dokunmacız gibi algılanmasın burada. Bak sana ne dedik? Telefonla görüşme imkanın vardır. Bazı konuşmaları yaparken hemen hala teyze buraya gelebilir misin? Tamam gel. Nişanın telefonu o da gelsin. Bazı konuları konuşabilirsiniz. Mesela tutacağımız ev konusunda projelerimiz neler olabilir diyebilirsiniz. Yani aranıza üçüncü bir şahsı koyduğunuz zaman kız tarafından tekrar tekrar yeni yeni mevzuları konuşabilirsiniz. Bu sizin geleceğinize yönelik olan projelerdir. Vazife konusudur, efendim hizmet konuları konuşabilirsiniz. Ev konusu, tefriş konularını konuşabilirsiniz. Ama ortada duygusallık yok. Yabancı çünkü yok. İslam hukukunda özgürlük esas olmakla beraber sınırsız da değildir. Kişi başkalarının hakkını ihlal edemediği gibi, etmeyeceği gibi kendi bedeninde gayrimeşru bir şekilde kullanamaz. Aksi uygulamaların dinen ve hukuken hiçbir geçerliliği yoktur. Çünkü İslam hukukunda insan bedeni de emanet olarak değerlendirilir. Yani senin bedeninin sende hakkı vardır. O bedenine yabancı bir erkek gördüğün zaman kıyafet geçirmen bedeninin senin üzerindeki bir hakkıdır. Bunu yapmadığın zaman diyelim ki buraya kadar kapandın, kolunu açtın. İşte şu açmış olduğun bir kadın olarak bu kısmın hakkını ne yaptın? İhlal ettin. Buranın hakkını sen ihlal etmişsin. İhlal diyorsun. Bu kadar önemli. Başını kapattın güzelce, saçının başının hakkını verdin. Ama öyle bir kapattın ki kulakların gözüküyor, gerdanın gözüküyor. Sen baş kısmındaki uzuvlarının hakkını ihlal ettin. Onlar niye Allah bedenleri konuşturacak? Mizan başında hesap görülürken cildimiz konuşacak. Derimiz konuşacak. Derimiz, cildimiz. Cildimiz. Bakalım nasıl konuşacak? Dudaklar sürmüş olduğun, acaba kimyagerlerin demiş olduğu, domuz yağının bulmuş olduğu neler var? Kullanmış olduğun neler var? Vücuduna sürmüş olduğun neler var, neler yok? Bütün bunlardan sorumluyuz bizler. Öyleyse İslam hukukundaki hem özgürlüğü de hem de bizim sınırımızı çizmiş olduğu bazı konularda böyle bizi işte gerilere atmış gibi veyahut da hayatı zehir eden bir hukuk yapısı gibi lütfen algılanmasın. Bunlar yerli yerince bir Müslümanın kabulleneceği, tasdik edeceği temel konulardan bir tanesidir. Nikah akdi birçok dini ve hukuki hükümler içerisinde barındıran genel bir akit nitelindedir. Ki önümüzdeki derste bunu anlatacağım inşallah. Ancak bu akdin altyapısı olan nişanlılıktaki bir takım ilahi ölçülere aykırı tavırlar aldığımız zaman işte o zaman nikahtaki ne keramet kalıyor ne de onun bize getirmiş olduğu herhangi bir huzuru veya bu huzura dayalı iyi geçinme demiş olduğunu mutluluğu hep tek tek tek tek elden kaçırıyoruz. Bunun da yaşamış olduğumuz dünyada bu dünyada ortaya koyduğumuz zaman işte ölçümüz terazimiz budur. Biz de Müslümanız. Bu Müslümanlığımızı buyurun aile boyutuyla mercek altına alalım. Hadi bakalım ticaret boyutuyla ele alalım. Siyasi boyutuyla ele alalım. Gece hayatımızda ele alalım. Buzdolabına koymuş olduğumuz gıdalarla ele alalım. Müşteriye satmış olduğumuz mallarla ele alalım. Ya hayat bu. İmtihan bu. Yani her hayatın kendisine özgü prensipleri, ölçüleri ve kriterleri ortaya koymuştur. Şimdi anne olarak kadın, nişanlanmış olarak kadın, nikahı kıyıldı olduğu kadın, nine olarak kadın. Bütün bunlar sırası zamanı geldiği zaman ölçülerle buluşacak. Ben bu derslerin bir tanesinde söylemiştim. Allah ismi kullanılarak iki şey yapılır bir insan hayatında. Bir, Allah Allah diyerek Allah'ın ölçülerini kabul etmek ve yaşamak. İki, Allah Allah diyerek kendi kriterlerimizi yaşamak. Şimdi bir insan Allah Allah diyerek kendi kriterlerini yaşamakta zorlanmaz. Rahatlar daha doğrusu. Ama Allah Allah diyerek Allah'ın ölçülerini yaşamak bir sınavdır, bir imtihandır. Nefse çok ağır gelir. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Yapmış olduğumuz işler, muameleler Allah'ın ve Resulünün ölçülerine uygun olarak uygulanabiliyorsa nefis devreye giriyor, şeytan devreye giriyor, tembellik devreye giriyor, atalet devreye giriyor, gösteriş devreye giriyor, riya devreye giriyor. Artık o ameli bir de yaptırmamak için bütün iç ve dış düşmanlar seferber oluyorlar. Niçin? Çünkü bu yapacağımız vazifeyi başarılı olarak yapmak, sınavı kazanmaktır. Bir de bana göre, sana göre, benim kanaatime göre, ben böyle istiyorum deme bir hayat vardır. Bana göre, ben böyle istiyorum, canım böyle istiyor diyerek Allah'ı Allah demek, Allah'ı kullanmak demektir. Allah'ın ismini kullanmak demektir. Bu kolaydır. Bakın nişanlılık dönemlerinde ben böyle istiyorum, ekran böyle istiyor, gazete böyle istiyor, nişanım böyle istiyor, çevre böyle istiyor demek kolaydır. Ama Allah ve Resulü'nün ölçülerine riayet ederek ben bu 3 aylık, 4 aylık zamanımı geçireceğim diyen kızımız veya damat adayımız bir takım riski göz önüne almak lazım. Çünkü dürtücü kuvvet, iç kuvvet, nefis kuvveti, heva ve arzu, dış etkenler, arkadaş çevresi size değişik şekilde yaklaşım sağlayacak. Şeytan bazen arkadaşını sana gönderecek. Bazen teyze kızını gönderecek. Bazen anneni sana gönderecek. Sen böyle dul kadın gibi olacak mı? Sen böyle. Senin 20 yaşındaki nişanlık dönemi böyle mi geçecekti böyle? Mağara hayatı gibi ne demek böyle yasaktır masaktır? Bunu konuşan belki arkadaşındır ama ona vesvese veren, düşüncesini abluk altına da şeytandır. Ona veriyor vesveseyi, sana gönderiyor. Sağından geliyor, solundan geliyor, arkandan geliyor, önünden geliyor, her tarafından geliyor. Gaye senin bu onurlu, şahsiyetli sınav merhaleni engellemek. İşte böyle. Bunları konuşurken, bunları söylerken olay da o kadar da kolay değil, bunu biliyorsunuz. Çünkü kolayın olması, imtihan üzerinde olduğumuzu sık sık hatırlamak ve ben şu anda Allah beni görüyor, Allah beni izliyor, Allah beni beraberdir. Peki Allah beni görüyor, Allah beni izliyor diyorsan, sen nişanlanmış olduğun bir arkadaşınla, kız arkadaşın veya erkek arkadaşın nişanlandın. Peygamberimiz de İslam fıkhı da diyor ki, görüşmen tamamlandı, konuşman tamamlandı, araştırman bitti, nikah kıyılmadı, sen nikahlı gibi hareket edemezsin diyorsa, sen nasıl hayatını şu anda yaşayacaksın? Allah seni görüyor. Allah seni işitiyor. Allah seninle beraberdir. İşte bir kızımızı veya damat adayımızı nişanlılık döneminde sigortalayan temel inancını kalbine bu sözleri yerleştirmesini istiyorum. Allah beni görüyor. Allah benimle beraberdir. Allah beni işitiyor. Eğer bunu inanç haline sokarsak, bu bilgidir şu anda ben. Allah beni görüyor. Bir cümle. Allah beni işitiyor. Bu da bir cümle. Allah benimle beraberdir. Bu da bir cümle. Akşam annem ne yaptı? Bu da bir cümle. Akşam hangi tarafa gezmek gideceğiz? Bu da bir cümle. Ama bizim biraz evvelki cümlelerimiz çok kaliteli bir cümle. Bu cümleler bizde inanç olması gerekir. İman olması gerekir. Bu iman olması için de bunu kabul etmek lazım. Ayrıca buna ilaveten bütün kızlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Hararete tavsiye ediyorum. Osman Nur Topbaş hocamızın Damladan Derya'ya diye bir kitabı vardır. Damladan Derya'ya isimli kitabı hararetle, ısrarla okumanızı Allah için istirham ediyorum. Hocam benim kızım büyüdü, söz geçiremiyorum. Hocam benim kızım arkadaşların çok tuhaflaştı, güç yetiremiyorum diyen her anneye, her babaya, her aileye ısrarla tavsiye ediyorum. Deryadan Damla'ya isim damlama Deryadan Damla'dan Derya'ya isimli eseri okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer imkanınız yoksa lütfen, bak lütfen bize bildirin, biz parasını alalım, sizin adrese yine gönderelim. Damla'dan Derya'ya isimli bir bu eseri okur da bir kızımız bu dediğim tarife uymazsa, gelin parasını benden alalım. Bu kadar açık ve iddialı konuşuyorum. Gelecek dersimizde en önemli bir konulardan bir konu olan nikah konusunu görüşmek, buluşmak ve masaya yatırarak enine boyuna tartırıcısına sunmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Geleceğinizin asırlı günleri, saatleri, gündüz ve geceleri mutluluk ve saadetle dolsun. Allah'ın selam, bereket ve rahmeti üzerinizden hiç eksik olmasın.
Erkam Radyo'da Abdullah Büyük Hoca ile Aile Mektebi'ni dinlediniz.